Kırmızı Örümcek, Annem ve Ben. Nilüfer Perihan Kurtoğlu. Kanserle tanıştığımda henüz 2 yaşındaydım. Soğuk bir Mart sabahı annemle vedalaşmamın sebebi de göğüs kanseriydi. Uzun yıllar beynimin çekmecelerinde tek bir hatırasını bile bulamadığım annemle ilgili en sağlam bilgim kanser olduğuydu. Öldüğünde 32 yaşındaydı. O yaşa geldiğimde bilinçaltıma ekilmiş annemle aynı yaşta kanserden öleceğim tohumunu hayretle fark ettim. Onunla birlikte yaşama olan inancımın bir kısmı da ölmüştü. Ama önce daha geriye gidelim. Sıcak bir Ağustos günü bütün arkadaşlarım deniz kıyısında toplanmış yaz tatilinin tadını çıkarırken ben evin banyosunda sol göğsümün kenarında bulduğum tombik parçayı kurcalıyordum. Galiba onlardan çok vardı. Sağ göğsümde de mi vardı? Üstelik acıyordu. Erken teşhis çok önemli demişlerdi. Sık sık göğsümü kontrol etmeli, bir farklılık, bir şişlik varsa hemen doktora gitmeliydim. Korktuğum şey sonunda beni bulmuş olabilirdi. 17 yaşındaydım. Arkadaşlarım denizde voleybol oynuyorlardı. Yengem aramızda kan bağı olmasa da ailenin kanserle karşılaşan ikinci kadınıydı ve yoğun bir mücadelenin sonucunda sağlığına kavuşmuştu. Ailemizdeki bu ikinci kanserle buluşma beni daha hassas yapmış olmalıydı. Yengeme durumu anlatır anlatmaz memimi kontrol etti ve derhal İstanbul'a doğru yola çıktık. Babam evde bizi bekleyecekti. Gergindi. Beni de kaybetmekten korkuyordu. Bense içimden hastalansam da babam bana sert davrandığı için üzülse, bana iyi davransa diye geçiriyordum. İleriki yıllarda hasta olmamızın sebeplerinden birinin bu bilinçsiz seçimler olduğunu anlayacaktım. Yazın şehrin kalabalık sokaklarında olmayı hiç sevmiyordum. O sıcak yaz günü hayatımdaki en önemli ikinci kadın olan yengemle onun tedavi sırasında tanıştığı bütün doktorlara tek tek gittik. Daha son kıvamına bile gelmemiş, erkek eli değmemiş genç kız memelerim ilk kez mamogram aletiyle tanıştı. Tostun arasındaki peynir gibi ezilişlerine yengemi üzmemek için sabırla katlanıp bir yemek molasının ardından yengemin cerrahı olan profesöre gittik. Yakışıklı profesör önce yengemi tatlı tatlı azarladı. 17 yaşında bir kızı neden buraya getirdiniz? Dedi. Muayenemi yaptı. Bulduğum şişlikler sadece süt bezeleriydi. Fakat annemden dolayı risk grubunda sayılıyordum. Genetik olarak kansere yatkın bir yapım olabilirdi. 21 yaşımdan sonra senede bir muayene olacak, çok yağlı yiyip kilo almayacak, doğum kontrol hapı kullanmayacak, 25 yaşıma gelene kadar çocuk doğuracaktım. 30 yıl önceydi. Bu öneriler günümüz tıbbında ne kadar geçerli ve gerçekçidir bilemiyorum. Hiçbirini yapmadım. Yengem 10 yıllık bir mücadelenin sonunda yine kanser sebebiyle dünyadan ayrıldı. Bense uzun yıllar kanser olma riski taşıyan bir kadın olarak yaşadım. 32 yaşıma geldiğimde en derinlerimde bir yerde bunun sadece bir korku olduğunu biliyor ama annem gibi 32 yaşımda ölebileceğim düşüncesinden de uzak duramıyordum. Yaşım ilerliyordu. 32, 33, 34. Sağlıklıydım ve artık hastalığın ne olduğuna dair çok daha derin bilgilere vakıftım. Hastalık dediğimiz şey genetik, çevresel, zihinsel birçok faktörden kaynaklanabiliyordu. En önemlisi hastalık önce zihinde ve duygusal bedende başlıyor, bağışıklığınız düştüğünde fiziksel bedeni ele geçiriyordu. Meditasyon, aile dizimi, dans ve yazmanın beni sağalttığını fark ettim. Modern tıbbın alternatif tıpla el ele çalışmaya, fiziğin spiritüalizmle el ele evreni keşfetmeye başladığı günümüzde ben de kendini ifade etmenin genetik mirasımla ve köklerimle buluşmanın duygusal, zihinsel ve bedensel sağlığımı bir bütün olarak görmenin önemini kavramıştım. İşte böylece hikayem değişmeye başladı ve hayatıma kanser olmuş, iyileşmiş ve kanserle birlikte bütün hayatı değişmiş, dönüşmüş insanlar girmeye başladı. Bedenin bilgeliğine inanıyordum. Yeni arkadaşlarımdan biri kadın olarak oldukça zorlu koşulların içine doğmuş, özgürlüğünü ve kadınlığını korumak için çok mücadele vermiş şahane bir insandı. Bir gün kaleme aldığında hayranlıkla okuyacağınıza emin olduğum hayat hikayesindeki birçok trajediyi hep bir adım ileri gitmek için kullanmayı başarmış, yine de kanser olmaktan kaçamamıştı. İşte o noktada Batı tıbbı onu iyileştirmek için imkanlarını seferber ederken, o hem bunları uygulayıp hem de yaşam yolunu, yaşam tarzını ve kendine karşı olan negatif tavırlarını tamamen değiştirmeye, hastalığı mutlu ve sağlıklı bir kadın olmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye karar vermişti. Bu yolculuk onu şefkat dolu harika bir şifacı haline getirdi. Şimdi yolculuğunu hem kendini hem de diğer insanları bilinçlendirerek ve şifa bulmalarına yardımcı olarak geçiriyor. Dönüşüme inanıyordum. Daha sonra kanser teşhisi konmuş tedavilerle birlikte beslenme alışkanlıklarını, ilişki kurma biçimlerini ve yaşam tarzlarını tamamen değiştirip genç yaşlarından daha enerjik ve hayat dolu hale gelmiş insanlarla tanıştım. Çoğu da kadındı. Bana gelince o 2 yaşındaki küçücük bebeğin kırmızı bir örümceğe benzettiği ölümle ilk karşılaşmasına, o örümceğin kollarında yaşama veda eden annesinin yaşadıklarına bakışım tümüyle değişti. Elbette bu sonsuz yolculuğumuza en doğru zamanda yaşamın kapısından başka bir boyuta açılan o kapıdan geçerek devam edeceğiz. Bunun için elbette bir bahanemiz olacak, fakat o zamana kadar varlığımızın kıymetli bir hediye olduğuna ve hepimizin iyileşme ve iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanarak nefes almanın tadını çıkarmayı tercih ediyorum. Size bunları yazarken bir sonbahar günü defne ağacının yaprakları rüzgarda dans ediyor, kumrular telefon telinin üzerinde birbirlerine sokulmuş ısınıyorlar. Yaşamayı ve yaşatmayı seviyorum.